Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Yayınlarımızı İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarından ve Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden dinleyebilirsiniz. Bunların yanında beni de Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarından takip ederek görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyon 24 Şubat 2022'de başlattığı bir yıla yaklaştı. Operasyonda dünya gündemine oturunca Rusya ile birlikte Ukrayna'da tabii ki de doğal olarak ilgi odağı oldu. Daha önce sadece ilgilisinin ya da tarihçilerin araştırdığı konular artık neredeyse herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Bunların en önemlileri ise Sovyetler Birliği'nin yıkılışı, Rusya-Ukrayna ilişkileri, eski Sovyet ülkeleri, Ukrayna'nın Sovyet dönemindeki yılları, Ukrayna'yı kim yönetiyor, Rusya niye operasyon başlattı gibi. Tabii ne yazık ki medyadaki hegemonik yapı nedeniyle bu konularda daha çok Batı propagandasıyla ele alındı ve büyük oranda da öyle yayıldı. Biz de bugün yine anlatılmayanları anlatmak, konuşulmayanları konuşmak adına Sovyet dönemi sonrası Ukrayna'yı konuşacağız. Ukrayna ne zaman ve nasıl bağımsızlığını kazandı? 8 Aralık 1991'de Belarus, Rusya ve Ukrayna ortak bir kararla Sovyetler Birliği'ni resmen sonlandırdı ve bağımsız devletler topluluğu ilan edildi. Bundan sonra da Ukrayna bağımsız bir ülke haline geldi. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosu da 24 Ağustos 1991 tarihinde Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı. Ve Ukraynalıların %90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy vermişti. Ve Ukrayna'nın ilk devlet başkanı da Leonid Kravchuk olmuştu. 1996'ya gelindiğinde ise Leonid Kuchma başkanlık koltuğundaydı. Hem Sovyetler Birliği ile ilgili olarak hem de Sovyet sonrası Rusya konu olunca şöyle bir senaryo vardı aslında. Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya bir çerçeveye alınmak isteniyordu. Hem askeri hem de ekonomik olarak. Uzun yıllar boyunca bu Sovyet karşıtı kampanyalarda yürütüldü. Sovyetler sonrasında da bu strateji devam etti ki bu konuyu da gerçeğin yörüngesinde birkaç defa konuşmuştuk. Bununla ilgili yaşanan önemli siyasi gelişmeler oldu. Çekoslovakya, Macaristan, Estonya, Polonya, Letonya, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk, dağılan Yugoslavya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ya NATO'ya alındı bu ülkeler ya da Avrupa Birliği'ne dahil edildi. Bütün bunlar Amerika ve NATO'nun Rusya'ya karşı bir kuşatma politikasının parçalarıydı. Buradaki en önemli amaçlardan biri de özellikle Karadeniz'deki hakimiyeti tamamlayıp Karadeniz'i bir NATO gölü haline getirmekti. Ve Sovyet sonrasında Ukrayna tarihinde ise en önemli dönüm noktaları 2004 ve 2014 tarihlerinde yaşandı. 2004 yılında Ukrayna'da turuncu devrim gerçekleşti. Hatta biz turuncu devrim kavramını artık çok sık kullanıyoruz. Ya turuncu devrim olarak ya da renkli devrimler olarak. Turuncu devrim terimi de ilk olarak Ukrayna'da 2004'te kullanıldı. Çünkü Batı yanlısı Yushchenko'nun seçim kampanyasında o dönem turuncu renk kullandığı görülmüştü. Bütün bu iki dönemde Ukrayna'nın siyaseten Batı'ya daha da yaklaştığı, ideolojik olaraksa daha da sağcılaştığı dönemlerdi. Bunlar 2004 ve 2014 saydığım bu iki konuyla ilgili adeta bir sıçrama tahtası işlevi gördü. Buralara geleceğiz tabii ama Ukrayna'da aşırı sağın Sovyet sonrası dönemde birdenbire ortaya çıkan bir şey olmadığını hatırlamakta fayda var. Yani Ukrayna'da aşırı sağın gelişimi neredeyse 100 yıllık bir tarihe sahip. Bu durum pek bilinmediği hatta pek de ifade de edilmediği için Rusya'nın Ukrayna'daki aşırı sağ ve nazizme dikkat çeken açıklamaları tırnak içinde Rus propagandası olarak yansıtılıyor çoğu zaman. Ya da bunlar doğru değil şeklinde karşı çıkışlara sebep oluyor. Yani Sovyet sonrası Ukrayna'nın dönüşümü aslında 100 yıllık bir serüvenin sonucu. Buna mesela buzdağının görünen yüzü de diyebiliriz. Bütün bu gelişmeleri, arka planda yaşananları kısa bir müzik arasından sonra konuşacağız. Ukraynalı ünlü şarkıcı söz yazarlarından Volodymyr Ivasyuk'tan Çervona Ruta'yı dinliyoruz. Bu da çok ünlü bir şarkıydı Sovyet döneminde. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах вечір зілля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є бистрая вода сині. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є бистрая вода сині.
Tekrardan merhabalar. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Frekanslarımızı hızlıca hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Yayınlarımızı ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Ukrayna'nın son 30 yılını, hatta bugününü anlamak için geçmişine bakmak lazım demiştik. Ukrayna, bağımsızlığını kazandıktan sonra dönüşmeye başlayan bir coğrafya değil. Bu ülke Sovyet döneminde de, hatta daha öncesinde de Batı tarafından Rusya'nın kuşatılmasında her zaman önemli bir üs olarak değerlendirildi ve ideolojik dönüşümü de aslında bu bağlamda şekillendirildi. Bu bağlamda kullanılmaya da çalışıldı. Yani aslında Ukrayna'da aşırı sağ hep vardı, ırkçılık da hep vardı. Ama Sovyet döneminde bile Ukrayna bu konuda özel bir yere sahipti. Çünkü Batı'nın, özellikle Batı istihbaratının en çok yoğunlaştığı, faaliyet yürütmeye çalıştığı noktalardan biriydi Sovyet döneminde bile. Dolayısıyla bugünü anlamak için Ukrayna'da aşırı sağ dönüm noktalarını hızlıca bir hatırlamakta, tekrar etmekte fayda var. Şimdi Ukrayna yönetimine aşırı sağcı ve Sovyet ya da Rus karşıtı karakteri kazandıran tarihsel figürlerin, istisnasız olarak söylüyorum, hepsi bugün ulusal kahraman olarak hatırlanıyor, anılıyor. Bu isimlerin en büyük ortak noktası ise aşırı sağcı ideolojilere sahip olmalarıydı. Şimdi bu isimleri teker teker hatırlayalım. Bu arada ben bu konuyla ilgili Mart 2022'de bir haber hazırlamıştım. Nazizm, aşırı milliyetçilik ve batıcılık Ukrayna bugünlere nasıl geldi diye. Şimdi de o haberimden zaten yararlanarak anlatacağım bunları size. Dileyenler o haberi internet sitesinden girip okuyabilir. Hatta burada bahsedeceğimiz isimlere ilişkin daha detay bilgileri veya görselleri de oradan görme şansınız var. Ukrayna milliyetçiliğinin tarihsel referans olarak ele aldığı isimlerin arasında ilk olarak Simon Petlura dikkat çekiyor. Rusya'da devrimden sonra henüz Bolşeviklerin iktidarının inşası sürecinde 1917 ile 21 yılları arasında tek taraflı olarak Ukrayna Halk Cumhuriyeti isimli bir ülke ilan edilmişti. Petlura da bu ülkenin lideriydi. Bu adamın özelliği bu dönemde Yahudilere yönelik pogromların düzenlenmesi. O dönemde 25 bin ila 50 bin arasında Yahudinin öldürüldüğü tahmin ediliyor Petlura önderliğindeki dönemde. Yıla tekrar bu arada dikkat çekiyorum, 1917 ile 21 arasında, yani henüz daha Naziler piyasada yok. Petlura da zaten ailesi Odessa'da katledilen bir Yahudi anarşist olan Sholom Schwarzbart tarafından öldürüldü. Petlura, Ukrayna yönetiminin bugün kahraman olarak öne çıkardığı isimler arasında yer alıyor. Mesela Ukrayna'nın batısında bulunan Vinitsa kentinde 2017 yılında Petlura için bir anıt açıldı. Ve o açılış sırasında bölgenin idari başkanı Valeri Korovy, Petlura hakkında ülkesini candan seven ve halkına dürüst olmaya çalışan bir adam olduğunu söylüyor. Ayrıca şunu da ekliyor, Sovyetlerin onu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptığını iddia ediyor. Yine aynı dönemde Petlura'nın başkent Kiev'de de bir büstü dikilmişti. Poltava'da da anısına bir plak yaptırılmıştı. Ukraynalı yöneticilerin antikomünist ve Sovyet karşıtı pozisyonları hem Yahudilere hem de Ukrayna'daki komünistlere yönelik saldırılarla taçlanıyordu ve toplu katliamlarla kendini gösteriyordu. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması da aslında ülkede aşırı sağın en güçlü dönemlerinin başlamasına yol açtı. Mesela İkinci Dünya Savaşı başladığında Ukrayna'da Nazi işgalcilerle işbirliği yapmak için Ukrayna Milliyetçiler Örgütü isimli bir örgüt kuruldu. Ve bu örgüt sadece Ukrayna'da değil bu arada, Polonya'da, Romanya'da, Çekoslovakya'da da katliamlara imza atmıştı. Bu örgütün ideologlarından Dmitri Donsov. Donsov kimdi? Donsov, Mussolini'nin ünlü Faşizm Doktrini eserini Ukrayna diline çeviren bir gazeteciydi. Ve şunu söylüyordu: kim olursa olsun Rusya'nın düşmanlarıyla bir arada durmayı savunuyordu. Bugün de yani aynı tavırla, yani kim olursa olsun Rusya'nın düşmanlarıyla bir arada durmayı savunan Ukraynalı milliyetçilerin Donsov gibilerin devamcısı olduğunu söylemek aslında abartı olmaz. Zira aynı Petlura gibi Donsov da bugün Ukrayna'da unutulmayan, değer verilen ulusal figürler arasında. Mesela Kiev'de geçen senenin başlarında Ukrayna Ukrinform Ulusal Haber Ajansı binasına onun adına bir anıt takıldı. Ve bir diğer isim, Ukraynalı faşistlerin en ünlüsü bu muhtemelen. Büyük ihtimalle dinleyicilerimiz de çoğunun adını duyduğu bir isim bu, Stepan Bandera. Bandera'nın tarih sahnesine asıl çıkışı da şu şekilde gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğim Nazilerle işbirliği için kurulan Ukrayna Milliyetçiler Örgütü bölünüyor. Ve Bandera bu bölünen örgütün kanatlarından birine önderlik etmeye başlıyor. Ve Bandera aynı zamanda Nahtigal isimli bir tabur kuruyor ve Yahudilere karşı katliamlara girişiyor. Bandera ve örgütünün Naziler ilerledikçe Ternopil başta olmak üzere diğer bölgelerde toplamda 13 ila 35 bin Yahudinin katledildiği, yaklaşık 140 pogroma imza attığı tahmin ediliyor. Ama tabii Hitler Bandera'ya ve örgütüne o kadar da değil diyor bir yerde. Çünkü bunlar aynı zamanda bağımsızlık da istiyor. Hitler de bunun üzerine 1941 yılında bağımsızlık ilan eden Bandera ve yardımcısı Yaroslav Stetsko'yu tutuklayarak örgütü dağıtıyor. Tabii bunlar ihtiyaç, tekrardan ihtiyaç duyulana kadar tutuklu kalıyorlar. Tutukluluktan kastım da bildiğiniz anlamda bir tutukluluk değil. Nazilerin gözetiminde bir nevi tatil, dinlenme süresi gibi düşünün. Bandera ve örgütüne yeniden ihtiyaç duyulmasını sağlayan şey ise Nazilerin Stalingrad'da yenilmesi oluyor. Ki bunu da Stalingrad zaferinde nasıl kazanıldığını, neler yaşandığını bir önceki bölümümüzde işlemiştik. Bandera önderliğindeki Ukraynalı faşistler Ukrayna İsyan Ordusu kuruyorlar. Bu arada bugün çoğu Ukrayna askerinin üzerinde ya da Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde bu ordunun bayrağı hala kullanılıyor. Çoğu yerde görebilirsiniz o kırmızı siyah bayrak. Bu bayrağı gördüğünüzde bunun Ukrayna İsyan Ordusu, yani Nazi işbirlikçisi Bandera tarafından kurulan örgütün ve bu silahlı gücün bayrağı olduğunu görebilirsiniz. Ukrayna İsyan Ordusu Nazilerin geri çekildiği dönemde 90 bin Polonyalıyı öldürüyor. binlerce Yahudi'yi öldürüyor ve bunların yanında çok sayıda komünistin katledildiği veya işkenceden geçirildiği saldırılar gerçekleştiriliyor. Ve Nazilerin yenilgisinden de sonra Bandera 1959 yılında Münih'te öldürülene kadar açıktan Nazi işbirlikçisi kimliğine rağmen Amerika başta olmak üzere Batılı istihbarat örgütleri tarafından Sovyetlere karşı kullanılmaya devam ediliyor. Bu arada da Türkiye'de mesela CIA'nin ilk Türk casusu denen Orta Asya kökenli Ruzi Nazar'la Bandera'da zaten tanışıyorlar. İkisi de CIA tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Bunlar daha sonra zaten hem CIA'nin psikolojik operasyonlarında hem de Amerikan önderliğinde yürütülen operasyonlarda medya ayağında da görev alıyorlar. Ki bunu da ilk bölümlerimizden birinde dezenformasyonu konuşurken anlatmıştık. CIA'nin Sovyetlere karşı nasıl medya kuruluşlarını yetiştirdiğini, beslediğini. Bu arada Bandera'yı da zaten KGB öldürüyor. Öldüren kişi de daha sonra Batı Almanya'ya iltica eden Bogdan Staszynski isimli bir KGB ajanı Bandera'yı siyanür tozuyla öldürüyor. Öte yandan az önce bahsettiğim Bandera'nın yardımcısı olan Yaroslav Stetsko da Amerika'nın gözdelerinden biri zaten. Stetsko, 40. Amerikan Başkanı Ronald Reagan tarafından 1983'te Beyaz Saray'da ağırlanıyor. Reagan hatta Stetsko'ya "Mücadeleniz mücadelemizdir" diyor. Yani özetle şunu söylemek lazım. Ukrayna'da aşırı milliyetçilik, ırkçılık, Nazizm, Sovyet ve Rus düşmanlığı zaten her zaman vardı. Aynı şekilde Yahudi düşmanlığı veya bugün mesela Polonya'yla Ukrayna iyi ilişkiler kuruyor görünebilir ama aslında bugün Ukrayna'da hakim olan banderistler dediğimiz o Bandera düşüncesi Polonyalıları da, on binlerce Polonyalıyı da katletmişti. Yani Ukrayna Sovyetler Birliği bünyesinde aslında çok uzun seneler geçirse de Amerika'nın temsil ettiği Batı kampının her zaman hedefinde olan, her zaman istikrarsızlaştırmaya çalıştığı, her zaman gizli hücrelerle, istihbarat örgütleriyle kullanmaya, alan açmaya çalıştığı bir yer oldu. Çünkü bir yerde söylemek gerekiyor ki aslında bu geleneğinde var bu ülkenin aşırı sağ eğilimler. Tabii burada aslında Ukraynalı komünistlere haksızlık da etmemek lazım. Çok da büyük bir aslında orada bir sosyalist mücadeleyle ilişkin önemli bir gelenek de var. Bu iki geleneğin aslında çatışmasıdır Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'daki hikayesi de bir anlamda. Ukrayna'nın da bu çizgisi Sovyetlerin dağılmasından sonra açığa çıkarak, hız kazanarak devam etti. Ve bu dönüşümü kısa bir müzik arasından sonra konuşalım. Bir müzik arası daha verelim. Kobza'dan Zacheka'yı dinliyoruz. Kobza 1971'de Ukrayna'da kurulan bir müzik grubu. Bunun özelliği şu, günümüzde en çok Amerika kıtasında turneye çıkan ilk Sovyetler Birliği müzik grubuydu. Bu özelliğiyle tanınıyor. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere. Зачекай на мене десь далеко щастя не шукай, зачекай, зачекай на мене на своє кохання, зачекай, подивись, як чекає квіти, як чекає сонця, синій гай, не журись, і веселий вітер тобі усміхнеться, зачекай, на перший сніг, на весні дві. Навколо рідний край, обернись, як сміються діти, і поглянь на мене, зачекай. Ну нехай, буде як прийдеться, ти мене розлукою не лякай. Але ой, ой, як серце б'ється, ну ніде не треба, зачекай. На перший сніг, на весні цвіт, на сонця цвіт. Зачекай! Tekrardan merhabalar. Gerçeğin yörüngesindesiniz. Ben Erkin Öncan. Frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Yayınlarımızı aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Ukrayna'da zaten yıllar boyunca saçılmayı bekleyen faşist ideoloji 1991'den itibaren büyük bir hızla sahneye çıkan neonazi yapılanmalarla birlikte kendini gösterdiği tarih sahnesine yeniden çıkmış oldu. 2004 yılındaki renkli devrim, yani turuncu devrim ve 2014'teki Maydan darbesinin ardından da daha da güçlendi ve Ukrayna'yı NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisinin önemli bir üssü haline getirmek için atılan bu adımlarda, yapılan bu hamlelerde önemli roller üstlendi. Bu adımların atılmasındaki amaç, ülke genelinde toplumsal huzursuzluk yaratıp iktidarı Batı lehine, yani Batı'yı destekleyen, Batı tarafından kullanılabilecek figürlere lehine değiştirmeyi amaçlayan bir ortamdı ve bunun için ülkede kriminal bir iklimin hakim olmasını amaçladılar. Bütün bunlar Sovyet sonrası Ukrayna'nın aslında Avrupa'ya dönüş, Batı'ya dönüş stratejisi kapsamında yaşanan gelişmelerdi. Mesela şunu hatırlayalım, önemli bir olay. Ukrayna 2 Aralık 1991'de AB-Ukrayna deklarasyonunu kabul etti. Yani Ukrayna 1994 yılında Avrupa Birliği ile siyasi, ekonomik, kültürel gibi alanlarda ortaklık ve işbirliği anlaşması imzaladı ve bu anlaşmayı imzalayan ilk eski Sovyet Cumhuriyeti oldu. Bu ne demekti? Ukrayna'nın Sovyetler Birliği sonrasında başta yeraltı kaynakları olmak üzere uluslararası şirketler aracılığıyla sömürüye açılmasının aslında bir adımıydı. Bugünkü Ukrayna'ya dönüşüm sürecinde Ukrayna'ya vurulan son darbe 2014'teki Maydan darbesiydi. Bunu Maydan olayları, Maydan isyanı, devrim gibi ifadelerle de Batı medyasında görüyoruz. Ama bunun öncülü var. Bunun öncülü ise programın başında bahsettiğimiz 2004 Turuncu Devrimiydi. Ne oldu peki Turuncu Devrim'le? Burada bir kere Kasım 2004'ten Ocak 2005'e kadar yaşanan bir süreçten bahsediyoruz. İki siyasi figür seçimlerde, Viktor Yushchenko ve Viktor Yanukovych aday olmuşlardı başkanlık seçimi için. Seçim sonucu olarak da Yushchenko'nun %46.69, Yanukovych'in de %49.42 oranında oy aldıkları görülmüştü ve Yanukovych kazanmıştı seçimleri. Peki o dönem ilginç bir şey oluyor, ne oluyor? Gürcistan'da yine 2004'te gerçekleşen ve Şakaşvili'nin iktidarıyla sonuçlanan bir gül devrimi vardı. Bu gül devrimi sırasında Amerika'nın Tiflis Büyükelçisi John Taft hızlıca Kiev'e atandı. Yani Amerika aslında renkli devrimler konusunda tecrübeli bir ismi. Yanukovych seçildiği için, Yanukovych bu arada Yanukovych'i daha çok Batı karşıtı veya Ruslarla dostluk savunan Yushchenko'yu da daha çok liberal Batı yanlısı olarak biliyoruz. Ve John Taft de bu tecrübeleri nedeniyle hızla Kiev'e atandı. Yushchenko da bu arada Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçime hile karıştırıldığını iddia etti. Donetsk ve Lugansk zaten artık buraların neresi olduğunu biliyoruz. Ukrayna'nın doğusu, yani ağırlıklı olarak Rusların yaşadığı bir yer ve ülkede Komünist Parti'nin en çok oy aldığı bölgedir. Donbas bölgesi Ukrayna döneminde. Ve Yushchenko bu bölgelerde seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor ve taraftarlarından Kiev'de sokaklara çıkmasını istiyor, gösteriler düzenlemesini istiyor. Ve o dönem yaşananlar da neredeyse bugünün provası niteliğinde. Ve bu süreç nihayetinde Yushchenko'nun iktidara gelmesiyle sonuçlandı. Mesela bir kampanya başlatıldı hemen, zamanı geldi diye. Neyin zamanı geldi? Bugün görüyoruz. Mesela Gürcistan Özgürlük Enstitüsü veya çeşitli Gürcü rock grupları hemen yardıma koştu. Batı yanlısı bunlar tabii. Aynı zamanda George Soros'un, ki yine burada taşın altından çıkması şaşırtmıyor. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü veya eski CIA direktörü James Wozniak'in başında olduğu Özgürlük Evi gibi örgütler, yapılanmalar başta olmak üzere onlarca sivil toplum örgütü, Batı yanlısı sivil toplum örgütü seferber edildi bu süreçte Yanukovic'e karşı. Turuncu devrimin lideri Viktor Yushchenko, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ne yaptı? Ukrayna'da IMF programlarının uygulanmasına başladı ve burada bu programların hayata geçirilmesinde başrol oynadı zaten. Yushchenko zaten Ukrayna'da 90'lı yıllarda Merkez Bankası Başkanlığı da yapmıştı. Yani şöyle bir ülkede yapıyor bunu, şöyle bir ülkeyi IMF'nin sömürüsüne açıyor. Ukrayna sosyalizm döneminde ağır sanayisi, yüksek yaşam standartları, kömür madenleriyle öne çıkan bir ülkeydi. Sovyetler Birliği'nin en verimli ve ekonomik olarak öne çıkan ülkelerinden biriydi. Ve bu turuncu devrimden sonra, Yushchenko döneminden itibaren Ukrayna aşırı bir yoksullaşma dönemine girdi. Yani bu turuncu devrim tamamen bitene kadar ekmeğe %300, elektriğe %600 ve ulaşıma %900'e varan zamlar yapıldı. Çok artık bunlar insan aklının almayacağı derecede zamlar. Ücretler %75 oranında düştü. Bebek ölüm oranları katlandı. Ülke nüfusu azaldı. Yoğun bir çöküş dönemi başlamış oldu Ukrayna'da turuncu devrimle birlikte. Bu arada Yushchenko'nun eşi de Katerina Yushchenko, Chicago doğumlu bir Ukraynalı. Amerika'da Reagan ve Bush dönemlerinde üst düzey bürokratlık görevlerinde bulunan bir isim. Yani Batı ile kurulan bağlantıyı da aslında nasıl olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Turuncu devrim döneminin bir de başbakanı var, Yulia Tymoshenko. Kendisinin bir lakabı var, Gaz Prensesi. Bunun sebebi de şu, 90'lı yıllarda Ukrayna Birleşik Enerji Sistemleri isimli bir şirketin başkanlığını yapıyor. Ve Rusya'dan gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılan gaz hatlarında büyük vurgunlar gerçekleştiriyor. Bu yüzden kendisine Gaz Prensesi adı veriliyor. Tabii böyle bir kadroda zaten milli gelir %16'dan fazla bir oranda düşüyor. Ülke finansal krize giriyor. En büyük ticari ortağı Ukrayna'nın Rusya iken, bu arada bu operasyon döneminden bahsetmiyoruz bu arada, bayağı 20 yıl öncesinden neredeyse bahsediyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 40 milyar dolardan 22 milyar dolara düşüyor. Yarı yarıya azalıyor. Yani Rusya ile adeta bir gaz savaşları başlıyor zaten ve ülke o dönem bölünmenin eşiğine geliyor. 2010'dur bu arada zaten ilk turuncu devriminde bittiği tarih. Şöyle bir tablo var 2010 seçimlerine gelindiğinde. Az önce bahsetmiştik, ülkenin Rusların ağırlıklı olarak yaşadığı ve Rusça konuşan nüfusun bulunduğu doğu ve güney bölgelerinde Yanukovic yine aday oluyor ve %85 civarında oy alıyor. Ülkenin batı ve kuzey bölgeleri ise batı yanlısı Yushchenko yine %85 civarında oy alıyor. Yani şöyle bir tablo var. Ülkenin batısı NATO ve Avrupa Birliği üyeliği karşısında, yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ülkenin batısı NATO yanlısı, Amerikan yanlısı, Avrupa Birliği yanlısı politikaları destekliyor ve aşırı sağcı eğilimler gösteriyor. Ülkenin doğusu ise Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sovyetler Birliği'ne özlem duyuyor. Çoğunluğu zaten Rusça konuşuyor ve Yanukovic'in de dışında zaten Komünist Parti'nin de en çok oy aldığı bir bölge halini alıyor. Bu arada az önce zaten Ukrayna'nın bölünmenin eşiğine geldiğinden bahsetmiştik. Bu sadece bu basit siyasi ayrımlarla ilgili bir şey değil. Bu turuncu devrim sürecinde Rusça'nın eğitim dili olmasını yasaklamaya çalışıyorlar Yushchenko yönetimi. Rus nüfusa yönelik zaten ırkçı politikalar Maydan'dan sonra şiddetlenen, aslında öncülü demekten kastettiğim şey de bu. Doğrudan aslında Yushchenko döneminde de başlıyor. Ve Rusya'yla da ilişkileri geriyorlar bu dönemde Yushchenko yönetimi. Yani iktidara geldiklerinde Rus gazının transit geçişi konusunda sıkıntı çıkarıyorlar. Geçiş ücretlerine zam istiyorlar. Rusya'ya olan borçlar ödenmiyor mesela. Bütün bu tabloda da Amerika'nın da amacı şuydu. Zaten Avrupa Birliği ülkelerini, özellikle de Almanya'yı Rusya'nın karşısında konumlandırmaya çalışıyordu. Avrupa zaten gaz ihtiyacının da %25'ini Rusya'dan karşılıyordu. Amerika'da böyle bir ortamda Rus gazıyla ilgili istikrarsızlıklar ortaya çıkması aslında çok istediği bir şeydi. Bütün bu tabloda da Amerika'nın amacı şuydu. Öncelikli olarak bugün de olduğu gibi Avrupa o dönemde gaz ihtiyacının önemli bir kısmını Rusya'dan karşılıyordu. Amerika'da bu tür Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimler ne? Rus gazının istikrarsızlaşmasını sağlamayı amaçlıyordu. Ve böylelikle özellikle Almanya başta olmak üzere ülkeleri, Avrupa ülkelerini Rusya'dan başka bir yöne çekmeye çalışıyordu enerji ihtiyacı bakımından. Başka ittifaklara girmesini sağlamaya çalışıyordu. Ukrayna'daki zaten bu iktidar da Amerika için biçilmiş kaftandı. Aynı şekilde Ukrayna dünyada tahıl üretiminde de çok önemli bir paya sahip. Yine aynı şekilde bugün Rusya'ya dahil olan referandumlarla o dönem Ukrayna'ya bağlı olan Donetsk bölgesi de Sovyetler Birliği döneminden bu yana kömür, metalürji ve çelik sanayisinin merkezi konumundaydı. Hatta Sovyetler Birliği'nde şöyle afişler vardır. Sovyetler Birliği'nden kalma. Donbas, Rusya'nın kalbi. Serbia Rasi yazarlar. O kalp kısmı da aslında Donbas'tan bütün Sovyet Cumhuriyetlerine neredeyse uzanan o kömür ağı tarif edilir. Peki 2004'ten ve 2014'ten bahsetmiştik. 2004'teki süreç aşağı yukarı bu şekilde gerçekleşti. Yani Ukrayna'nın Batı sömürüsünün açılmasının ilk önemli durağıydı. 2014'te ne oldu? Şunu hatırlamak lazım. 2014'te yaşanan Turuncu Devrim aslında Batı açısından, Amerika'nın önderlik ettiği bu kolektif Batı açısından istenen sonuçları vermemişti. Yani hem Gürcistan bu arada önemli bir aktördür aslında. Hem Şakaşvili'nin güçsüzleşmesi ve Ukrayna'da Turuncu Devrim'in sonlanması Batı'nın aslında çok da hazmedebileceği bir sonuç değildi. Maydan darbesi dediğimiz olaya giden sürecin fitilini ateşleyen şey ise dönemin Ukrayna hükümetinin 2013 yılında, yani net tarihi 21 Kasım 2013'te AB ortaklık sürecini askıya alması oldu. Bu da kabul edilemez bir şeydi kesinlikle. Ve 8 Aralık 2013 tarihinde Kiev'de bulunan Lenin heykelinin yıkılması Ukrayna'nın bir daha asla eskisi gibi olamayacağının bir sembolik bir işaretiydi. Tabii Yanukovic döneminde yaşanıyor bunlar. Bu dönemde başlayan ve eylemlerle ilgili olarak Batı medyasında bizim çoğunlukla yolsuzluk karşıtı eylemler olarak bir senaryo yazılsa da sokağa çıkan eylemcilere önderlik edenler az önce saydığımız tarihsel figürleri takipçisi olan, onların ideolojisini benimseyen aşırı sağcılardan başkası değildi. Taraftar grubu olarak örgütlendiler, kimi zaman gençlik grubu olarak örgütlendiler ve nihayetinde Maydan'dan sonra bunlar silahlanarak ülkenin doğusuna, yani Donbas bölgesine saldırmaya başladılar. Ukrayna'da 1991'den itibaren aşırı sağcı yapılanmaların patlak verdiğini söylemiştik. Bunlardan biri mesela 1991'de kurulan Nasyonal Sosyalist Parti'yi andıran bir ismi var Hitler'in. Sosyal Milliyetçi Parti isimli bir yapı daha sonra aniden ismini özgürlük anlamına gelen Svoboda'ya çeviriyor. Svoboda Partisi oluyor. Bu parti Maydan darbesi dediğimiz sürecin en önemli aktörlerinden. Ve Ukrayna vatanseveri diye de bir gençlik örgütü var. Bu örgüt 2014'teki eylemlerde aktif olarak yer aldı. Aynı şekilde Ukrayna'da 2002 yılında kurulan bir örgüt var. Trizup isimli bir örgüt. Bu Trizup aynı zamanda en başta bahsettiğimiz Simon Petlura'nın çıkardığı haftalık bir dergi var. Onun adı. Trizup diye bir örgüt kuruyorlar 2002'de. Ve bu örgüt daha sonra Azov taburuna dönüşüyor. Yani bugün bildiğimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan neonezi her sene Nazi bayraklarıyla, ırkçı sembolleriyle yürüyüşler yapan, Donbaslılara, komünistlere özellikle saldırılarda bulunan neonezi örgütlenme, Azov taburuna dönüşüyor. Bu örgütün kurucusu da Andrei Bletsky. Bu Bletsky 2011'de yandaşlarıyla birlikte Lenin heykelini patlatıyor ve hapse atılıyor hatta. Ve bu isim Maydan darbesinden sonra serbest bırakılıyor ve parlamentoya giriyor. Ve bu isim zaten ve bu Azov taburu Maydan rejimi dediğimiz bu yapının karakterini en iyi yansıtan örgütlerden biri. Yine aynı zamanda Trizup dediğimiz örgütün yöneticilerinden Dmitri Yaroş. Bu da Pravi Sektör isimli bir örgüt kuruyor. Bu örgütü de biz hala görüyoruz. Hem Ukrayna içinde Çingenelere karşı, Yahudilere karşı veya Ruslara karşı olan saldırılarında ya da komünistlere karşı olan saldırılarında hem de cephede Rus güçlerine karşı olan saldırılarından biliyoruz biz bu örgütü. Bu Pravi Sektör'de hem Maydan eylemleri sürecinde hem de sonrasında önde gelen neonezi örgütlerden biri haline gelmişti. Bu Yaroş'un, Dmitri Yaroş'un bir diğer önemli özelliği daha var. O da şu, Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın baş danışmanı olarak atanmıştı. Yani burada tekrar etmekte fayda var. Bu isimler çeşitli gazetecilerin, araştırmacıların ya da Rus tarafının bir yerlerden işte didik didik ederek alıp bulduğu bilgiler değil. Bu isimler açıktan Nazi sempatizanı Stepan Bandera'yı takip ettiklerini açıkça söyleyen ırkçı isimler. Ve çok önemli görevlere geliyorlar Maydan darbesinden sonra ülkede. Ve tabii ki de aynı 2004 devriminde olduğu gibi, turuncu devrimde olduğu gibi, bu Maydan eylemlerinin de uluslararası alandaki en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Victoria Nuland vardır mesela, dönemin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu bakan yardımcısı. Victoria Nuland o kadar destekledi ki eline bir poşet kurabiye alıp Ukrayna'daki eylemcilere dağıttı bile bunları, eylemler devam ederken. Amerika bu sürecin bu kadar açıklıkta içindeydi. Yani bu da aynı şekilde bu az önce bahsettiğimiz neonezi karakterler gibi araştırılıp bulunan, gün yüzüne çıkarılan, ortaya çıkarılan şeyler değil. Her şey açıktan, her şey herkesin gözü önünde yaşandı bu süreçte. Kurabiye dağıttı yani. Amerika'nın resmi yetkililerinden biri elinde poşetle eylemcilerle tanıştı. Onlarla bir arada bulundu. Ve aynı Nuland Maydan darbesinden sonra nasıl bir iktidar kurulacağına kadar bu işin içindeydi, bu işin yöneticileri arasındaydı. Ve Nuland Amerika'nın Ukrayna için 20 yıl boyunca 5 milyar dolar harcadığını söylemişti. Şimdi bu Rusya'nın 2022'de başlayan operasyonuyla birlikte çeşitli bazı siyasi krizlerin yaşandığını da görüyoruz. Aslında Avrupa Birliği Rusya meselesinde, Rusya-Ukrayna meselesinde Amerika'nın yanında tavır alıyor ama aslında orada Amerika ile Avrupa Birliği arasında yaşanan bir gerilim de var. Aynı yine 2004'teki Turuncu Devrim döneminde olduğu gibi bu dönemle birlikte yaşanan enerji krizi de Avrupa'da hem halkların hem de çeşitli siyasi çevrelerin niye biz bu işe giriyoruz böyle bir şey için diye çatlak sesler çıkmasına yol açtıkça Amerika bu krizi hem kendi çıkarları için hem de Avrupa'nın üzerinde bir kırbaç gibi kullanmak için uğraşıyor. Yine Maydan döneminde de aynı şeyi yaşandı. Mesela bu Nuland'ın bir telefon görüşmesi sızmıştı o dönem. Amerika'nın Kiev Büyükelçisi Geoffrey Piatt ile bir telefon görüşmesi. Nuland o görüşmede bayağı Avrupa Birliği'ne küfür ediyor. Yani çünkü tamamen aslında Ukrayna'nın yeni rotasını Amerika'nın belirlemesi gerektiğini düşünüyor bu insanlar ve bunun için zaten uğraşıyorlar. Ve bir önemli bilgi daha şu. Maydan darbesinin Amerika tarafından niye bu kadar çok desteklendiğinin aslında önemli işaretlerinden biri. Ukrayna'nın en büyük gaz şirketi, enerji şirketi ismi Bursima. Maydan darbesiyle birlikte ve bu desteğin de aslında tamamen duygusal olan en önemli sebeplerinden biri de bugünkü Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bu ülkenin en büyük enerji şirketi olan Bursima'nın yönetim kuruluna alınmasıydı. Yani düşünsenize bizim ülkemizde bir iç karışıklık yaşanıyor. Ülkenin çok büyük bir şeyi var, çok büyük bir şirketi var, enerji şirketi ve Amerika'dan bir büyük siyasetçinin oğlu gelip bizim enerji şirketimizde aslında bir yönetim kurulu oluyor ve onu yönetiyor. Yönetiyor dediği aslında hortumluyor bir yerde. Şimdi bu durum hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun aslında kabul edilemez olması gereken bir şey. Ama o dönemin Ukraynalı yetkilileri bu ve benzeri birçok uygulamayı, yani Ukrayna'nın varıyla yoğuyla sömürüye açıldığı bu adımların hepsini kabullendiler. Yani nihayetinde Amerikan önderliğindeki bu kamp Sovyet devriminin yaşandığı süreçte de, İkinci Dünya Savaşı'nda da, Soğuk Savaş yıllarında da, Sovyetlerin çözülüşünden sonra da Ukrayna'yı her zaman Rusya'ya karşı kullandı ve bunun için ülkede darbeler organize etmekten dahi geri durmadı. Başta söylediğimiz gibi Ukrayna'nın son olarak Maydan darbesiyle yeniden şekillendirilmesi, Sovyet tehdidine karşı kurulan, Sovyet sonrası dönemde de Amerika'nın siyasi ajandasıyla çelişen her ülkeyi hedef alan ve bu her ülkede darbeler, askeri operasyonlar, siyasi operasyonlar organize eden NATO'nun tarihsel Rusya'yı çevreleme stratejisinin çok önemli bir ayağıydı Maydan darbesi. Ve Maydan darbesinden sonra kurulan hükümetin ilk icraatları da bu strateji kapsamında ülkenin Sovyet geçmişini silmeye çalışmak ve ülkede yaşayan Ruslara karşı hamleler yapmak oldu. Ne yaptılar mesela? Maydan sonrası Ukrayna yönetimi Rusçayı kamusal alandan yasakladı. Yani ülkenin yarısı zaten Rusça konuşurken ve kaç yıllık ortak bir geçmişe sahipken ve bu kadar yakınlarken bu yapılıyor. Bandera başta olmak üzere Nazi işbirlikçilerinin heykelleri her yere dikildi. Bandera'nın doğum günü resmi tatil ilan edildi. Kızıl Ordu gazileriyle Nazi işbirlikçisi örgütlerin üyeleri eşit statüde sayıldı. Neonazi örgütler resmi olarak Ukrayna ordusuna bağlandı. Komünist parti ve sosyalist örgütler yasaklandı. Üyeleri öldürüldü, işkencelerden geçirildi. Ünlü olay mesela 40'tan fazla kişinin katledildiği Odessa katliamı. başta olmak üzere Rus sivillere yönelik yoğun saldırılar başlatıldı. Hepsi Maydan döneminden itibaren iyice açığa çıkan faaliyetlerdi. Peki ağırlıklı olarak dediğimiz bu Donbas bölgesinde yaşayan Rusça konuşan nüfusu Ruslar da bu saldırılara karşı korunmak için örgütlenmeye başladılar. Mesela anti-Maydan eylemleri düzenlediler. Antifaşist birlikler kurdular. Ve nihayetinde bu süreç ve bu çatışmalar Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden oluşan Novorossiya Federal Devleti'nin kurulmasıyla tamamlandı. Bu arada Novorossiya Devleti daha sonra dağıldı. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri olarak yoluna devam etti bu süreç. Ve bölgede ateşkesin sağlanması amacıyla biz bunu hep duyuyoruz mesela haberlerden, Minsk anlaşmaları, Minsk protokolü diye. Rusya, Ukrayna, Donetsk, Lugansk ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin de dahil olduğu Minsk anlaşmalarına rağmen Ukrayna güçleri Donbas'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu durum da zaten Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonun en önemli gerekçelerinden biri oldu. Ama tabii ki de Batı medyası tarafından bu durumların hepsi göz ardı edildi. Yani bölgede gerçek anlamda ateşkes ilan edildi. Ama bölgedeki güçler başta neonazi yapılar olmak üzere bu ateşkesi hiçbir şekilde tanımadılar ve saldırılarına devam ettiler. Hatta çok ünlü bir an vardır, bunu internetten yazıp aratınca bulabilirsiniz. Zelenski'nin vaatlerinden biri seçilmeden önce bölgede aslında tansiyonu düşürmekti, barışın sağlanmasıydı. Ve seçildikten sonra Donbas'a gidiyor, oradaki cephe hattındaki neonazilerle görüşmelerde bulunuyor mesela Zelenski. Orada Zelenski'yi bir tokatlamadıkları kalıyor neonazi güçlerin. Çünkü umurlarında değil. Çünkü aslında rejimin gerçek sahibi onlar. Ordu içinde örgütlüler, bürokraside örgütlüler. Ve hani orada bir devlet başkanının, orada yeni seçilen devlet başkanının kendilerine onu yap bunu yap demesini tabii ki de kabul etmemişlerdi. Ve ne anlaşmayı kabul ettiler, ne ateşkesi kabul ettiler bu neonazi örgütler. Saldırılarına büyük bir hızla devam ettiler. Şimdi operasyon 2022'de başladı ama özellikle 2019'dan başlayarak Ukrayna ordusu NATO üyesi olmadığı halde NATO ülkeleri tarafından silahlandırılmaya devam etti. Yani bugün Ukrayna'ya verilen silahlar operasyon nedeniyle çok daha büyük bir kapsamda veriliyor. Ama aslında 2019'dan başlayarak bu silahlandırma süreci zaten başlamıştı. Zaten Rusya'nın operasyonu öncesinde de Ukrayna Batı ülkeleri tarafından, NATO ülkeleri tarafından silahlandırılıyordu. Bu silahlar da doğrudan bugün olduğu gibi o günde Donbas'ta Rus güçlerine karşı savaşan, Donbas güçlerine karşı savaşan neonazilerin eline geçiyordu ilk olarak. Bu silahlandırma süreci nedeniyle Donbas'a yönelik saldırılarda 2019'dan itibaren yine çok önemli bir artış yaşandı. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin yönetimi altında bulunan çok sayıda yerleşim birimi yine Minsk anlaşmaları kapsamında kullanımı yasaklanan silahlarla vuruldu. Mesela bu da Rusya'nın operasyonunun başlamasında bir diğer önemli sebepti. Ve Rus medyasında bu operasyonla ilgili denazifikasyon ve silahtan arındırma operasyonları denir. Bunun da temeli aslında buna dayanıyor. Çünkü düzenlenen saldırıların büyük çoğunluğu Ukrayna ordusuna bağlı neonazi paramiliter güçler tarafından düzenleniyor. Yani ordu değil, paramiliter güçler saldırdı olarak söylemiyorum bunu. Orduya bağlı paramiliter güçler saldırıyor. Çünkü bunun sebebi de orduya oranla daha tırnak içinde söylüyorum rahat hareket edebiliyor olmalıydı. Bu rahatlıktan kastım da mesela Ukraynalı nazilerin yaptıkları şeyler bugüne kadar. Operasyondan önce, Rusya'nın operasyondan önce. Sivilleri vurmak, keyiflerine göre insan infaz etmek, yakaladıkları sivilleri, Rus sivilleri çarmıha germek, üzerlerine sıcak metal damgayla svastikalar basmak gibi çok sayıda zaten saldırıyı ve işkenceyi bunlar uyguluyorlardı. Dolayısıyla Rusya yönetiminin bütün bu sürece denazifikasyon demesindeki ve bu kararı almasındaki en önemli etkenlerden biri de zaten buydu. Ve tabii ki Ukrayna Batı'nın istediği rotada şekillendirildi. Sovyetlerin yıkılmasından itibaren artan bir hızla bugünlere getirildi. Ama hala istenen sonuç elde edilemedi. Çünkü Ukrayna'nın neredeyse yarısı, doğusundan bahsediyoruz, Rusya'nın özel operasyonunun başlamasından önceye kadar yarısı Avrupa Birliği'ne karşıydı. Neredeyse yarısı liberal politikaların uygulanmasına karşıydı. Yine neredeyse yarısı Rusya ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini savunuyordu. Dolayısıyla hala Batı Ukrayna ile yapmak istediği şeylere tam olarak ulaşabilmiş değil. Rusya'nın başlattığı operasyonda zaten buna büyük bir darbe vurdu ve bu yüzden de zaten bugün enerji krizleri yaşanıyor. Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan Ukrayna'ya çok sayıda silah sevkiyatı yapılıyor ve yine bu amaçlar için Ukrayna'da neonazi güçlerin önü açılmaya devam ediliyor. Ve tabii ki de en önemlisi, bu konuda çok büyük bir enformasyon savaşı başladı. Sayısız yalan haber dolaşıma sokuldu. Ve aynı zamanda Batı dünyası bizzat kendi eliyle inşa ettiği bu rejimin aşırı sağcı niteliğini ve bölgedeki sivillere yönelik uygulanan insan hakları ihlallerini göstermeden yaşananları, sanki ortada hiçbir şey yokken Rusya'nın birdenbire başlattığı bir işgal operasyonu olarak göstermeye çalışıyor. Sonuç olarak Ukrayna'nın girdiği bu yol, bu aşırı sağcı dönüşüm ve Batı yanlısı dönüşüm ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda geri alınır, bunu bugünden tahmin etmek çok zor. Ama bir gerçek var ki aynı Donbas halkı gibi Ukrayna halkı da bütün o içine sokuldukları savaş iklimine rağmen, ki rahatsızlıklarını günden güne daha çok hissetmeye başlayacaklar, neyi kaybetmekte olduklarını ve ne uğruna kaybetmekte olduklarını bir gün anlayacaklar. Umarım o gün gelene kadar her şey için çok geç olmaz. Evet, Gerçeğin Yörüngesi'nde bir programın daha sonuna geldik. Kapatırken sözleri Leonid Ivaşov, bestesi ise Viktor Fedorov tarafından hazırlanan bir şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkının ismi Üç Kız Kardeşler, Rusya, Ukrayna ve Belarus. Bu kardeşliğin bir an önce Nazizmi, aşırı sağcılığı ve ırkçılığın tasfiyesiyle yeniden tesis edilmesi dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, Gerçeğin Yörüngesi'nde kalın. Haftaya bugün yine aynı saatte görüşmek üzere.
Стали сестры нежней и красивей, когда каждая в косы вплела. Беларусь, Украина, Россия, православных церквей купола. В них небес благодатная сила и тревожная тихая грусть. Преславят их народа сплотила православная светлая Русь. Вместе радость и горе встречали.
Oh, yeah.
Gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.